Joseph Conrad. Karanlığın Yüreği. Seslendiren Akın Altan. 1. Gezi teknesi Nelly, yelkenlerinde en ufak bir kıpırtı görülmeksizin zincirine tutunmuş dinleniyordu. Sular çekilmiş, rüzgar neredeyse dinmişti. Nehirden aşağı gidecek olan Nelly'nin yapacağı tek şey gelgiti beklemekti. Temzin ağzı, uçsuz bucaksız bir su yolunun başlangıç noktası gibi önümüzde uzanıyordu. İleride denizle gökyüzü kaynaşmıştı ve bu aydınlık alanda gelgitle sürüklenen mavnaların güneş yanığı yelkenleri gergince göğe yükselen kırmızı yelken bezi kümeleri oluşturmuş, vernikli gönderlerin parlaklığı içinde kımıltısız duruyor gibiydi. Yitip giden bir düzlükle denize uzanan alçak kıyılara sisten bir tül yayılmıştı. Gravesend'in üzerinde hava karanlıktı. Karanlık daha da ötelerde kederli bir yoğunluğa bürünmüş, dünyanın en büyük, en müthiş kentinin üzerine çöreklenmişti. Şirket yöneticisi hem kaptanımız hem ev sahibimizdi. Biz dördümüz provada dikilmiş denize bakan kaptanımızın sırtını hayranlıkla izliyorduk. Koca nehirde onun yarısı kadar olsun denizciye benzeyen bir kişi daha yoktu. Bir kılavuzu andırıyordu. Denizcilerin en çok güven duydukları adamı. İşinin önündeki aydınlık halişte değil, arkasında birikmekte olan karanlıkta olduğunu anlamak zordu. Daha önce bir yerlerde söylemiştim. Aramızda deniz bağı vardı. Bu bağ uzun ayrılık dönemlerine rağmen kalplerimizi bir arada tutuyor, dahası birbirimizin hikayelerine, hatta inançlarına karşı daha hoşgörülü olmamızı sağlıyordu. Eski dostların en iyisi olan avukat, ardında bıraktığı yılların ve sahip olduğu erdemlerin hatırına güvertedeki tek minderi almış, tek alının üzerine uzanmıştı. Muhasebeci getirdiği bir kutu dominoyu çıkartmış, taşlarla mimarlık oynuyordu. Marlowe sağ kıçta bağdaş kurmuş, mizana direğine yaslanmıştı. Çökmüş yanakları, soluk benzi, dümdüz sırtı, dünya işlerinden elini eteğini çekmiş edası ve avuçları dışa bakan sarkmış kollarıyla daha çok bir heykeli andırıyordu. Müdür, çapayı yoklayıp tarama yapmadığından emin olduktan sonra kış tarafa gelip yanımıza oturdu. Tembel tembel biraz lafladık. Daha sonra yatın güvertesine sessizlik hakim oldu. Nedense domino oynamaya bir türlü başlamadık. Düşüncelere dalmıştık. Hiçbir şey yapmadan öylece etrafı seyretmek istiyorduk. Gün sessiz ve enfes bir parlaklıkla durgun batıyordu. Suyun ışıması huzur vericiydi. Gökyüzünde tek bir bulut yoktu ve engin bir tenin ışık seli gibiydi. Esik sazlıklarının üzerini kaplayan sis, daha iç kesimlerdeki ağaçlıklı yüksekliklere asılmış, alçak kıyıları şeffaf katmanlarla örten ışıklı bir tül gibiydi. Ama batıda nehrin yukarılarına çöken karanlık, güneşin batmasına öfkeleniyormuşçasına her an giderek daha da kasvetli bir hal alıyordu. En sonunda kavisli, fark edilmeyecek kadar yavaş hareketini tamamlayan güneş iyice alçaldı ve yakıcı beyazlık, şu bir grup insanın üzerini saran o karanlığa değer değmez sanki ölümcül bir yara alıp düşmüş gibi yerini ışınsız, ısıtmayan mat kızıla bıraktı. Derken suların üzerinde bir değişiklik oldu. Huzur, daha az parıltılı fakat daha derin bir hal aldı. Kıyılarına yerleşmiş olan halklara çağlar boyu hizmet veren bu eski, geniş nehir, şimdi gün batımında kımıltısız duruyor, dünyanın en uzak köşelerine kadar uzanan bir su yolunun kayıtsız ağırbaşlılığıyla uzayıp gidiyordu. Bu saygıdeğer nehri gelip geçeceği kısa bir günün kabaran coşkusuyla değil, ebedi anıların soylu ışığında seyrediyorduk. Gerçekten de denizlerde dolaşmış, bir adamın saygı ve ilgiyle Temzin aşağılarında geçmişin engin ruhunu anımsaması kolaydır. Bıkıp usanmadan görevini yerine getiren gelgit akıntısı, eve dönen veya denize savaşa giden gemilerin ve adamların hatıralarıyla yüklüdür. Sir Francis Drake'den Sir John Franklin'e kadar ulusumuzun gurur duyduğu herkesi, isimli isimsiz şövalyeleri, denizin maceraperest büyük şövalyelerini tanımış ve hepsine hizmet etmiştir. Şişman sarıları hazine dolu dönüp de majesteleri kraliçe tarafından ziyaret edilen, o büyük masala konu olan Golden Hint'ten tutun da başka fetihlere katılıp asla geri gelmeyen, Erebus ve Terror'edek isimleri zamanın karanlığında mücevher gibi parıldayan ne gemileri taşımıştır o. Hem gemileri hem de gemidekileri tanımıştır. Deptford'dan, Greenwich'ten, Erith'ten gelen gemileri, macera perestleri ve yerleşimcileri, kralların gemilerini, işçi gemilerini, kaptanları, amiralleri, Doğu ticaretinin karanlık fazlalıklarını yani korsanları, Doğu Hindistan filolarının kiralık generallerini. Altın arayıcıları da, şöhret avcıları da bu nehirden yola çıkmışlardı. Ellerinde kılıç ve çoğu zaman meşaleyle ülkedeki kudretin habercileri, kutsal ateşten birer kıvılcım taşıyanlardı onlar. Bu nehrin taşkınından bilinmeyen bir dünyanın gizemine ne yücelikler kaymadı ki? İnsanoğlunun düşleri, ulusların tohumları, imparatorlukların nüveleri. Güneş battı. Nehrin üzerine akşam karanlığı çöktü. Kıyı boyunca ışıklar yanmaya başladı. Bir çamur tepesinin üzerine kurulu üç ayaklı Chapman fenerinin ışığı güçlüydü. Gemilerin ışıkları nehrin üzerinde bir aşağı bir yukarı oynaşıyordu. Daha batıda, yüksek yerlerde, korkunç kentin yeri gökyüzünde bir kötülük alameti gibi belli oluyordu. Gün ışığında düşünceli bir kasveti, yıldızların altında korku salan bir parıltısı vardı. ''İşte burası'' dedi Marlowe birden. ''Dünyanın karanlık yerlerinden biri oldu hep. İçimizde denizin peşine düşmeye devam eden bir tek o kalmıştı. Hakkında söylenebilecek en kötü şey sınıfının temsilcisi olmamasıydı. Marlowe bir denizciydi. Ancak denizcilerin çoğu deyim yerindeyse yerleşik hayatlar sürerken o aynı zamanda bir macera perestti de. Denizcilerin akıllarında hep evde olmak vardır. Zaten evleri de, yani gemileri de hep yanlarındadır. Yurtları da denizdir onların. Bütün gemiler birbirine benzer. Deniz hep aynıdır. Bu değişmez çevreleri içerisinde, yeni limanları, yeni yüzleri, hayatın değişken büyüklüğünü ve akıp giden maziyi bilinmeyene karşı duyulan korkuyla değil, küçümseyici bir aldırmazlıkla görmezden gelirler. Çünkü bir denizci için, varlığının metresi ve kader kadar anlaşılmaz olan denizin kendisinden başka gizemli hiçbir şey yoktur. Geri kalanına gelince, saatlerce çalıştıktan sonra kıyıda bir gezinti ya da küçük bir eğlence ona tüm kıtanın gizini bahşeder ve denizci de zaten genellikle bu sırrın bilmeye değecek kadar önemli bir şey olmadığına kanaat getirir. Denizcilerin hikayelerinin doğrudan bir basitliği vardır. Bu hikayelerin bütün anlamı incir çekirdeğini bile doldurmaz. Oysaki Marlowe, eğer hikaye anlatma eğilimi bir yana bırakılırsa, tipik bir denizci değildi. Ona göre bir olayın anlamı bir çekirdek gibi içte değil, dıştaydı ve ateşin hafif sisi ortaya çıkarışı gibi anlamı ortaya çıkarır, kimi zaman ay ışığının hayali aydınlığı tarafından görünür kılınan sisli haleler gibi hikayeyi sarmalardı. Aslında söylediği hiç de şaşırtıcı değildi. Hatta tam Marlowe'a göre bir sözdü işte. Sessizce kabul gördü. Kimse duyduğunu belli etmedi bile. O da ağır ağır anlatmaya devam etti. Çok eski zamanları düşünüyordum. Romalıların buraya ilk kez geldiği günleri, 1900 yıl önceyi, dün gibi yani. Bu nehir ne zamandır ışık saçıyor? Şövalyeler zamanından beri mi diyorsunuz siz? Evet, ama ovada yayılan bir yangın, bulutların arasında bir şimşek gibidir o. Onun parıltısında yaşıyoruz. İhtiyar dünya döndükçe de böyle sürer umarım. Ama daha dün buralara karanlık hakimdi. Birden rotasını kuzeye çevirmesi emredilen, alelacele kara yoluyla Galyalıların arasından geçen, elbette eğer okuduklarımız doğruysa lejyonerlerin bir iki ayda inşa ettiği, onlar da çok becerikli adamlardı herhalde, yüzlerce tekneden birinin başına verilecek olan Akdeniz'deki güzel bir, nasıl derler, kadırganın komutanını düşünün. O adamı burada hayal edin. Dünyanın öbür ucu, kurşun rengi deniz, duman rengi gökyüzü. Akordeon kadar sağlam gemilerden biri, erzak, sipariş ya da her neyse yüklü. Nehirden yukarı doğru ilerliyor. Kum sığlıkları, sazlıklar, ormanlar, vahşiler. Uygar bir adam için yiyecek hiçbir şey yok, içme suyu da Thames'ten. Ne Palerniye şarabı ne de kıyıya çıkma imkanı. Arazi içinde kaybolmuş, şurada burada bir askeri kamp, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Soğuk, sis, fırtına, hastalık, sürgün ve ölüm. Ölüm sinsi sinsi dolaşıyor, havada, suda, çalılıkların arasında. Burada sinek gibi ölüyorlardı herhalde. Ama o başardı elbette. Hem de çok iyi yaptı işini, hiç kuşkusuz. Yaptığı iş üzerinde çok da fazla düşünmedi. Daha sonraları yapmış olduğuyla övünmesinin dışında belki de. Onlar karanlıkla yüzleşebilecek kadar cesurdular. Muhtemelen eğer Roma'da sıkı dostları varsa bu iklimden de sağ kurtulabilirse Ravenna'daki filoya terfi edebileceğini düşünüp keyifleniyordu. Ya da eski Roma giysileri içinde genç ve nazik bir yurttaşı düşünün. Belki zar oyunlarına fazlaca düşkün bir genç. Anlarsınız ya, buraya bir valinin, vergi tahsildarının veya tüccarın peşinde talihini kovalamak için gelmiş. Bataklığa, ağaçların arasından yürüyüp içerlerde bir üsse vardığında etrafını saran vahşeti, o büyük vahşeti sezer. Ormanda, jungle'larda ve vahşi adamların yüreklerinde yaşayan yabaniliğin gizemli dünyasını. Bu tür gizemlerin kabul törenleri de olmaz. Anlaşılmaz olanın, bu yüzden de nefret edilenin göbeğinde yaşamak zorundadır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de büyü etkisi altına alır onu. İğrençliğin büyüleyici gücü, bilirsiniz. Giderek büyüyen pişmanlığı hayal edin. Kaçıp kurtulma arzusunu, aciz tiksinme hissini, teslimiyeti ve nefreti. Durdu. Ama, diye başladı yeniden, bir kolunu dirseğinden kaldırıp avucunu dışa doğru çevirerek. Bağdaş kurmuş haliyle, Avrupa'yı giysiler içinde, elinde bir tek lotus çiçeği eksik, oturmuş vaaz veren bir Buda'ya benziyordu. Ama hiçbirimiz tam olarak böyle hissetmeyiz, dedi. Başarmak kurtarır bizi. Başarıya olan bağlılığımız. Onlar aslında pek de kayda değer adamlar değillermiş. Sömürgeci değillermiş. Sadece yönetimleri disiplinliymiş diye düşünüyorum. Fatihtiler. Bunun için yalnızca vahşi bir güç gerekir. Bunun da övünülecek bir yanı yoktur. Çünkü gücünüz başkalarının zayıflığından kaynaklanan bir şeydir sadece. Sırf ortada sahip olunacak bir şeyler var diye her şeyi kapmaya çalıştılar. Kanlı bir soygundu yaptıkları. Geniş çaplı bir kıyım. Gözlerini karartıp girişiyorlardı bu işlere. Karanlıkla cebelleşenlerden de beklenen budur zaten. Dünyanın fethi ki bu genellikle toprağın farklı bir ten rengine, nispeten daha basık burunlara sahip olanların elinden alınması anlamına gelir. Aslında üzerine kafa yorulduğunda pek de hoş bir şey değildir. Bu durumu düzelten tek şey düşüncedir. Yapılan işin arkasındaki düşünce. Yalandan bir duygusallık değil ama gerçek düşünce. Düşünceye bencilce olmayan bir inanç, kurgulayabileceğiniz, önünde diz çökebileceğiniz, adaklar adayabileceğiniz bir şey. Sözünü kesti. Alevler süzülüyordu nehrin üzerinde. Küçük yeşil alevler, kırmızı alevler, beyaz alevler. Kovalayan, yarışan, toplaşan, birleşen, birbirlerinin üzerinden geçen, sonra da yavaşça ya da aceleyle ayrılan alevler. Büyük kentin trafiği, uykusuz nehrin üzerinde derinleşen gece boyunca sürdü gitti. Biz de izlemeye devam ediyorduk, sabırla bekliyorduk, nehrin akıntısı kesilene dek yapacak bir şey yoktu. Fakat uzun süren sessizliğin ardından, duraksayarak, ''Bir zamanlar benim de tatlı su denizciliği yaptığımı sanırım hepiniz hatırlıyorsunuz.'' dediğinde, cezir gerçekleşene kadar Marlowe'un sonu gelmez tecrübelerinden birini daha dinlemenin kaderimiz olduğunu biliyorduk. ''Aslında şahsen başıma gelenlerle sizi sıkmak istemem.'' diye başlayıp, dinleyicilerinin en çok neleri duymak istediğinden emin olamayan şu hikayecilere özgü zayıflığı gösterdi. Ama yine de bu olayın üzerimdeki etkisini anlayabilmeniz için oraya nasıl gittiğimi, neler gördüğümü, Nehri geçip o zavallı dostla tanıştığım yerlere nasıl ulaştığımı bilmeniz gerekir. Bu seyahatimin en uç, tecrübelerimin de tepe noktasıydı. Bu tecrübeden sonra sanki bana dair her şeye ve düşüncelerime bir tür ışık tutuldu. Olay iç karartıcı ve acıklı, hiçbir şekilde sıra dışı bir olay değil ama pek açık da sayılmaz. Yok, hiç açık sayılmaz ama yine benim için aydınlatıcıydı. Hatırlarsanız, o zamanlar Hint Okyanusu'nu, Pasifik'i, Çin Denizi'ni dolaşıp 6 yıl kadar, yani yeterli bir süre, doğuda kaldıktan sonra Londra'ya yeni dönmüştüm. Boş gezenin boş kalfası olduğundan gelip sizi işlerinizden alıkoyuyor, evlerinizi istila ediyordum. Sanki sizi uygarlaştırmak gibi kutsal bir vazifem vardı. Başlangıçta keyifliydi ama dinlenmekten yorulmaya başlamıştım. Sonra bir gemi aramaya koyuldum. Bu bana o zaman dünyanın en zor işi gibi geldi ama gemilerin hiçbiri yüzüme bakmıyordu ve o oyundan da sıkıldım. Küçükken haritalara karşı büyük bir tutkum vardı. Saatlerce Güney Amerika'ya, Afrika'ya, Avustralya'ya bakar, keşiflerin heyecanıyla kendimi kaybederdim. Dünya üzerinde o zamanlar pek çok boş alan vardı. Ben de haritada özellikle davetkar bir yer görünce, gerçi o zaman her yer gözüme böyle görünüyordu ya, parmağımı üzerine koyup büyüyünce buraya gideceğim derdim. Kuzey Kutbu da işte bu noktalardan biriydi, hatırlıyorum. Beyler, bugüne dek hiç oraya gitmedim. Bundan sonra da deneyecek değilim. Benim için artık bir çekiciliği kalmadı. Kimi yerlerde ekvatorun etrafında uzanıyordu. Her iki yarı küre üzerinde ve her enlemde. Bunlardan bazılarına gittim de. Her neyse, konumuz bu değildi ama bunlardan bir tanesi vardı ki en büyüğü, en boş olanı. Oraya gitmeye can atıyordum denebilir. Doğru, artık orası da pek boş sayılmazdı. Çocukluğumdan bu yana nehirlerle, göllerle ve isimlerle dolmuştu. Çekici sırlar taşıyan boş alan, bir çocuğun hakkında hayaller kurabileceği bir beyazlık olarak kalmaya devam edemedi. Karanlığın yurdu haline geldi ama o haritanın üzerinde başı denize uzanan, gövdesi bütün ülkenin üzerine yayılan, kuyruğu arazinin derinliklerinde kaybolan dev bir yılana benzeyen, öyle kudretli, öyle büyük bir nehir vardı ki, onu bir dükkanın vitrinindeki haritada gördüğümde, minik, aptal bir kuş yılanla yüz yüze geldiğinde nasıl büyülenirse işte öyle büyülenmiştim. Neden sonra o nehir üzerinde ticaretle uğraşan büyük bir şirketin varlığını anımsadım. İşte bu. Bu kadar çok nehirde ticaret yapmak için gemileri olması gerekir dedim kendi kendime. Buharlı tekneleri. Niye bu teknelerden birinin başına geçen ben olmayacaktım ki? Donanma caddesi boyunca yürümeye koyuldum. Bu fikir aklımdan çıkmıyordu. Yılan beni kendimden geçirmişti. Kıta Avrupası'nın bir şirketinin oradaki ticaret grubundan söz ettiğimi anlamışsınızdır. Ama benim de kıta Avrupası'nda yaşayan birçok akrabam vardı. Dediklerine göre hem çok daha ucuz hem de göründüğü kadar kötü değilmiş oralar. Maalesef akrabalarımın başını ağrıtmaya başladığımı itiraf etmeliyim. Benim için bu zaten yeni bir başlangıçtı. Bilirsiniz, amacıma ulaşmak için bu tür yollara başvurmayı sevmem. Ben her zaman gideceğim yere kendi yolumdan, kendi ayaklarım üzerinde gitmişimdir. Yaptıklarıma ben de inanamıyorum ama görüyorsunuz ya, öyle ya da böyle oraya gitmem gerektiğini hissediyordum. Başlarına ekşidim. Adamlar, sevgili dostum diyor ama hiçbir şey yapmıyorlardı. Sonra, inanır mısınız, kadınları denedim. Ben Charlie Marlowe, iş bulabilmek için araya kadınları soktum. Tanrım! Kendimi iyiden iyiye kaptırmıştım. Bir halam vardı, sevimli, girişken bir kadıncağız. Bana, harika olur, senin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu çok iyi bir fikir. Yönetimde çok üst düzeyde birinin hanımını, ayrıca çok sözü geçen bir adamı tanıyorum, türünden bir mektup yazdı. Eğer hayalim buysa, buharlı bir nehir gemisinin kaptanı olarak atanmamı sağlamak için elinden geleni ardına koymamaya kararlıydı. Sonunda atandım elbette. Üstelik çok da çabuk oldu bu. Şirket, yerlilerle yaşanan bir kavga sırasında kaptanlarından birinin öldürüldüğü haberini almıştı galiba. Bu benim için bir şanstı. Artık gitmek için iyice sabırsızlanıyordum. Aylarca sonra ölen adamın cesedini aramaya koyulduğunda, Söz konusu kavganın iki tavuk yüzünden çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığını öğrendim. Evet, iki kara tavuk. Fresleven, adamın adı buymuş. Danimarkalıymış. Pazarlık sırasında kandırıldığını düşünerek karaya çıkıp köyün şefine sopayla vurmaya başlamış. Sonradan bu adamın dünyanın en nazik, en sakin insanlarından biri olduğunu duyduğumda aslında hiç de şaşırmadım. Kuşkusuz öyleydi ama soylu davası uğruna iki yıldır oralardaydı ve takdir edersiniz ki muhtemelen bir şekilde onurunu korumak istemişti. Bu yüzden toplanan halk şaşkın bakışlarla seyrederken o ihtiyar zenciyi acımasızca dövmüştü. Ta ki bana anlatıldığına göre ihtiyarın oğlu babasının feryatları karşısında çaresizlikle mızrağını tereddütle de olsa beyaz adama saplayana dek. Mızrak kaptanın kürek kemikleri arasına kolayca girivermişti. Bütün halk başlarına bir felaket geleceği korkusuyla ormanın iç kesimlerine çekilmiş. Sanırım Fresleven'ın gemisi de panik içinde baş makinistin kumandasında oradan uzaklaşmıştı. Ben gidip de yerine geçene kadar kimse Fresleven'ın cesediyle ilgilenmemişti. Cesedin öylece kalmasına izin veremezdim ama günü gelip de Selefin'le tanışma fırsatı bulduğumda kaburgalarının arasında büyüyen otlar kemiklerini örtecek kadar uzamıştı. Öylece yatıyordu. Doğaüstü varlığa yere düştükten sonra hiç kimse dokunmamıştı. Köy terk edilmiş, çürüyen kararmış kulübeler yıkılmış, araziyi çevreleyen çitler darmadağın olmuştu. Köyü gerçekten de bir felaketin vurduğuna şüphe yoktu. İnsanlar ortadan kaybolmuştu. Çılgınca korku erkekleri, kadınları, çocukları çalılıklara sürüklemiş, bir daha da geri dönmemişlerdi. Tavukların başına ne geldiğini de bilmiyorum ama bu olaydan onlar da etkilendiler sanırım. Yine de bu büyük olayın sayesinde yeni işime umduğumdan çabuk atanmıştım işte. Hazırlanmak için çılgınca koşturdum ve daha 48 saat dolmamıştı ki patronlarıma görünmek için Manş Denizi'ni geçiyordum. Birkaç saat içinde bana hep beyaz kireçle sıvanmış bir mezarı anımsatan kente varmıştım. Kuşkusuz bir ön yargı bu. Şirketin bürosunu bulmakta zorlanmadım. Kentin en büyük binasıydı. Kime sorsanız gösterirdi. Deniz aşırı bir imparatorluk kuracak, ticaret yapıp paraya para demeyeceklerdi. Koyu gölgeler altında dar ve ıssız bir sokak, yüksek binalar, sayısız panjurlu pencere, ölümcül bir sessizlik, taşların arasından fışkıran otlar, sağda ve solda büyük araba girişleri, aralık duran devasa çift kanatlı kapılar. Bu yarıklardan birinin içine daldım. Çöl kadar sıkıcı, süssüz merdivenlerden bir kat çıktım ve karşıma çıkan ilk kapıyı açtım. Biri şişman, diğeri zayıf iki kadın hasırdan iskemlelerde oturmuş bir şeyler örüyorlardı. Zayıf olanı ayağa kalktı, bana doğru yürüdü. Örmeyi bırakmamıştı, gözleri yere bakıyordu. Tam da bir uyur gezerin yolundan çekilir gibi önümden çekilmeyi düşündüğüm anda karşımda dikilip başını kaldırdı. Elbisesi şemsiye kumaşı kadar sadeydi. Tek kelime etmeden döndü ve beni bir bekleme odasına götürdü. Adımı verdim, etrafa bakındım. Ortada sade bir masa, duvar kenarlarında şatafatsız sandalyeler, bir köşede büyük, parlak bir harita vardı. Harita gökkuşağının renklerine boyanmıştı. Kırmızılar ağırlıktaydı. Kırmızıyı görmek her zaman iyidir. Çünkü bu yerlerde gerçekten de iş yapıldığını bilirsiniz. Bir sürü mavilik, biraz yeşil, yer yer oranj ve doğu kıyısında da ilerlemenin neşeli öncülerinin keyifle Ledger biralarını içtikleri yerleri gösteren mor bir bölge vardı. Ama bunlardan hiçbiri benim gideceğim yer değildi. Ben sarı kısma gidiyordum, tam ortadaki bölgeye. Nehir işte oradaydı. Büyüleyici, ölümcül, yılan gibi. Of, bir kapı açıldı. Beyaz saçlı katibin başı göründü. Yüzünde anlayışlı bir ifade vardı. Cılız işaret parmağıyla işaret ederek beni mabede davet etti. İçerisi loştu. Ortada ağır bir yazı masası duruyordu. Masanın arkasındaysa solgun yüzlü, şişman, fraklı bir adam oturuyordu. Patronun bizzat kendisi. Tahminimce boyu 1.60 civarındaydı. Kim bilir kaç milyon tutuyordu elinde. Galiba tokalaştık. Belli belirsiz bir şeyler söyledi. Fransızcamdan memnun kaldı. Bon voyage. Neredeyse 45 saniye içinde kendimi yeniden bekleme salonunda şu şefkatli katiple birlikte buldum. Katip üzülerek ve halime acıyarak bana bazı belgeler imzalattı. Orada birçok şeyin yanında şirket sırlarını da kimseye anlatmayacağıma dair imza attım. Burada anlatmayacağım. Kendimi biraz rahatsız hissetmeye başlamıştım. Bilirsiniz böyle seremonilere pek alışık değilimdir. Havada da bir uğursuzluk vardı. Sanki gizli bir teşkilata giriyordum, bilemiyorum. Bir şeyler tam da doğru gitmiyor gibiydi. Çıkınca rahatladım. Dışarıdaki odada iki kadın hararetle kara yünlerini örmeye devam ediyordu. Gelip gidenler oluyor, kadınlardan genç olanı kalkıyor, onları içeri götürüp getiriyordu. Yaşlı olan iskemlesinde oturmaya devam ediyordu. Topuksuz kumaş terlikli ayaklarını küçük ısıtıcının üzerine yerleştirmişti. Kucağında da bir kedi uyuyordu. Başında kolalı beyaz bir başlık vardı, yanağında bir siil göze çarpıyordu. Gümüş çerçeveli gözlükleri burnunun ucunda asılı duruyordu. Gözlüklerinin üzerinden bana baktı, o bakışın ani ve kayıtsız sükuneti beni tedirgin etti. Salak, sırıtkan görünümlü iki genç geldi. Kadın aynı kayıtsız, bilge edasıyla onlara da baktı. Sanki onlar hakkında da benim hakkımda da her şeyi biliyordu. İçime ürkütücü bir his çöktü. Esrarengiz ve meşhum birine benziyordu. Çok uzaklardayken bile karanlığın kapısını bekleyen, sanki bir tabut örtüsü örer gibi kara yünlerini ören bu iki kadını sık sık düşünmüşümdür. Biri durmadan insanları bilinmeyenle tanıştırıyordu, diğeri güleç, aptal yüzleri kayıtsız, ihtiyar gözleriyle süzüyordu. Ev, kara yün örücü ihtiyar, Moriturudi Salutant, bu kadının yüzüne baktıklarının yarısı bile kendisini tekrar görememiştir. Bir de doktora görünmem gerekiyordu. Katip kederimi büyük oranda paylaştığını belli eden tavrıyla bana bunun basit bir formalite olduğuna dair güvence verdi. Ardından şapkasını sol kaşının üzerine devirmiş bir genç geldi. Tahminimce bir memur. Bu işte şüphesiz memurlara da yer olmalıydı. Fakat bina tıpkı ölüler kentinin evlerinden biri kadar sessizdi. Üst katlardan bir yerlerden gelmişti, bana yol gösterdi. Pejmürde özensiz giyimli biriydi. Ceketinin kolları mürekkep lekesi içindeydi. Kravatı büyük ve kabarıktı. Çenesi eski bir botun burnunu andırıyordu. Doktora gitmemiz için henüz erken olduğundan ben bir içki içmeyi teklif edince arkadaş canlısı oluverdi. Oturmuş, vermutlarımızı içerken bana şirketin yaptığı işleri övüp durdu. Bir ara kendisinin o uzak diyarlara gitmemiş olmasına şaşırdığımı ifade ettim. O zaman birden ciddileşip toparlandı. Platon'un dediği gibi, göründüğüm kadar salak değilimdir ben, dedi yüksekten bakarak. Büyük bir kararlılıkla kadehini boşalttı ve kalktık. Yaşlı doktor nabzıma baktı. Bu sırada aklından bambaşka şeyler geçtiği belliydi. İyi, iyi, oralar için iyi, diye mırıldandı ve ardından gayet hevesli bir ses tonuyla kafatasımı ölçmek için izin istedi. Şaşırmıştım. Olur dedim. Doktor, pergele benzer bir alet çıkardı. Başımın önünü, arkasını, her tarafını ölçüp dikkatli dikkatli notlar tutuyordu. Tıraşsız, ufak tefek bir adamdı. Eski püskü, gabardin türü bir ceket giyiyor, ayağında terlikleriyle zararsız bir şapşala benziyordu. ''Oralara gidenlerden bilim adına kafataslarını ölçmek için izin isterim hep.'' dedi. ''Geri döndüklerinde de ölçüm yapıyor musunuz?'' diye sordum. ''Dönenleri hiç görmedim.'' yanıtını verdi. ''Zaten asıl değişim dışarıda değil, içeride olur. Anlıyorsun değil mi?'' Sanki ortada komik bir şey varmış gibi güldü. ''Demek oralara gidiyorsun ha? Harika, pek ilginç.'' Beni şöyle bir süzdükten sonra tekrar not aldı. Sıradan bir şey söyler gibi, ''Ailenizde hiç deliren olmuş muydu?'' diye sordu. Bu soru beni çok rahatsız etti. ''Bu soru da bilimin yararına mı?'' dedim. Sinirlenmemi aldırmadan, ''Bireylerdeki,'' dedi, ''zihinsel değişimleri yerinde incelemek tıp için enteresan olabilirdi ama...'' ''Siz ruh doktoru musunuz?'' diye sözünü kesiverdim. Ama o sakinliğini elden bırakmadan, ''Her doktor biraz olmalıdır,'' diye devam etti konuşmasına. ''Oraya giden siz beylerin yardımıyla kanıtlanabilecek küçük bir teorim var. Ülkemin böylesine muazzam bir sömürgeye sahip olmaktan sağlayacağı olanaklara benim sunabileceğim katkı da işte bu.'' İşin servet kısmını başkalarına bırakıyorum. Sorduğum sorulardan ötürü beni bağışlayın. Çünkü siz muayene ettiğim ilk İngilizsiniz. Ona tipik bir İngiliz olmadığımı anlatmaya çalıştım. Eğer olsaydım, dedim, sizinle burada bu şekilde konuşuyor olmazdım. Bu söyledikleriniz çok etkileyici ancak muhtemelen yanlış, diyerek kahkahayı bastı. Güneşte kalmaktan çok, hiddetlenmekten sakının. Adio. İngilizce'de nasıl diyorsunuz? Hoşça kal, ah, hoşça kal, adio. Tropikal bölgelerde kişi her şeyden önce sakin olmayı başarmalı. Dikkatli ol dercesine işaret parmağını havaya kaldırdı. Dukalm, dukalm, adio. Geriye bir tek iş kalmıştı, biricik halamla vedalaşmak. Karşılaştığımızda keyfi yerindeydi. Bir fincan çayını içtim. Kim bilir bir daha ne zaman bu kadar güzelini içeceğim. Rahat havasıyla bir hanımefendinin sahip olmasını bekleyeceğiniz oturma odasına birebir uyan odada, ateşin başında uzun uzun sohbet ettik. İşte bu baş başa sohbet sırasında ileri gelen beylerden birinin eşinin yanı sıra, kim bilir daha kaç kişiye eşi benzeri olmayan, özel ve son derece yetenekli bir adam, şirket için bulunmaz nimet olarak tanıtıldığımı öğrendim. Ah tanrım, verdikleri işte nehirde çalışan 3 kuruşluk bir buharlı geminin yönetimiydi altı üstü. Artık ben de o büyük harfle yazılan işçilerden biriydim. İşte aydınlığın elçisi, 2. sınıf havari gibi bir şey. O sıralar gazetelerde bu türden zırvalar sık sık yayınlanırdı. Anlaşılan kadıncağız etrafını saran saçmalıklara kendisini epeyce kaptırmıştı. Cahil milyonları kaba yaşamlarından kurtarmaktan o kadar çok söz etti ki sonunda dayanamadım. Araya girip şirketin amacının kâr etmek olduğunu ima etmeye çalıştım. Ama o kendisinden gayet emin, ''Sevgili Charlie, unutma ki herkes hak ettiği hayatı yaşar.'' diye kestirip attı. Kadınlar gerçeklerden ne kadar da uzaklar. Kendi dünyalarında yaşayıp gidiyorlar, asla var olmayan, mümkün olmayan bir dünyada. Elbette her şeyiyle çok güzel bir dünya bu ama eğer onların tasarladığı gibi kurulmuş olsaydı, eminim daha ilk gününde gün güneş batmadan çöker gider, dünya kurulalı beri biz erkeklerin içinde memnuniyetle yaşadığımız dünyanın çetrefil gerçekleri ortaya çıkıp böylesi bir dünyayı yıkıverirdi. Ardından kucaklandım, sıkı giyinmem, sık sık mektup yazmam falan tembih edildi ve ayrıldım. Yolda, neden bilmiyorum, sahtekarın tekiymişim gibi tuhaf bir hisse kapıldım. İşin garibi, sıradan birinin karşıdan karşıya geçmeye karar verirken geçirdiği kararsızlığı bile geçirmeden, pılımı pırtımı toplayıp 24 saat içinde dünyanın öbür ucuna gitmeye karar verebilen ben, bu sıradan olay karşısında tereddüt demesem bile bir tür şaşkınlık yaşıyordum. Sanırım içinde bulunduğum ruh halimi en iyi şöyle anlatabilirim. Birkaç saniyeliğine kendimi sanki bir kıtanın değil, koca dünyanın ortasına doğru gitmek üzereymişim gibi hissettim. Bir Fransız buharlı gemisiyle yola çıktım. Görebildiğim kadarıyla yalnızca askerleri ve gümrükçüleri indirmek için önümüze gelen her lanet olası limanda duruyorduk. Kıyıyı seyre daldım. Geminin yanından kayıp giden kıyı şeridini izlemek bir muammaya kafa yormaya benziyordu. Kıyılar önünüzde güleç, asık suratlı, davetkar, ulu, huysuz, tatsız ve yabaniydiler. Her zaman dilsiz ama sanki gel de keşfet diye fısıldar gibidirler. Fakat bu kıyı gördüklerimin içinde en yabanıydı. Sanki daha tam olarak biçimlenmemişti. Gaddar bir tek düzelik içindeydi. Neredeyse siyah denebilecek kadar koyu yeşil olan devasa ormanın kenarı, parıltısı çökmekte olan sisle bulanıklaşmış mavi deniz boyunca cetvelle çizilmiş gibi dümdüz akan beyaz dalgaların köpükleriyle süslüydü. Güneş yakıp kavuruyordu. Kara buğuluydu, terliyordu sanki. Kıyıda patlayan dalgaların beyaz köpüklerinin ardında yer yer grili beyazlı lekelerden kümeler göze çarpıyor, bazen de üzerlerinde bir bayrak dalgalanıyordu. Yüzlerce yıllık yerleşimler, el değmemiş genişliğin önünde birer toplu iğne başı gibi görünüyorlardı. Dalgalara çarpa çarpa ilerliyor, durup askerleri indiriyor, sonra biraz daha ilerleyip tenekeden birer kulübeye bayrak direğinin içlerinde kaybolduğu, Tanrı'nın unuttuğu o toprak parçalarına zorla tahsilat yapmaları için vergi memurlarını ve bu kez muhtemelen onları korumaları için askerleri indiriyorduk. Duyduğuma göre bazıları dalgaların arasında boğuluyordu ama kimsenin umurunda değildi bu. Onları karaya atıp kendi yolumuza devam ediyorduk. Kıyı her gün aynıydı, sanki hiç kıpırdamıyorduk. Oysa bir sürü yer, bir sürü ticaret merkezi geçmiştik. Büyük, büyük Bassam, küçük Popo gibi adları, sanki lanet bir dekorun önünde oynanan bir açgözlülük komedisinden alınmış gibiydi. Yolculuğun verdiği aylaklık hissi, hiçbir ortak noktamız olmayan bu adamlar arasında yaşadığım tecrit, Yağlı ve uyuşuk deniz, kıyının kasvetli tek düzeliği, bunlar beni adeta nesnelerin gerçekliğinden uzaklaştırıyor, kederli, mayışık bir kuruntu kapanının içinde tutuyordu. Arada sırada kıyıya çarpan dalgaların sesleri tıpkı bir kardeşin konuşması gibi keyif vericiydi. Dalga sesi doğaldı çünkü bir nedeni, bu yüzden de bir anlamı vardı. Ara sıra kıyıdan gelen bir kayık, gerçekle anlık da olsa bağ kurmamı sağlıyordu. Küreklere asılanlar siyah adamlardı. Ta uzaklardan gözlerinin parıldayan akları görülürdü. Bağırışır, şarkı söylerlerdi. Vücutları ter içinde, gözleri grotesk maskeler gibi. Fakat bunlar eti kemiği, yabani canlılıkları, ateşli yaşama enerjileri olan, en az kıyıya vuran dalgalar kadar doğal ve gerçek adamlardı. Orada bulunmak için bir bahaneye ihtiyaçları yoktu. Onları izlemek büyük bir rahatlama sağlıyordu. Bir an için kendimi düpedüz gerçekler dünyasında hissediyordum. Ama bu da çok uzun sürmüyordu. Bu ruh halini sonlandıracak bir şeyler çıkıveriyordu ortaya. Hatırlıyorum, bir defasında açığa demirlenmiş bir savaş gemisine rastladık. Ortalıkta bir kulübe dahi yoktu ama gemi toplarıyla araziyi dövüyordu. Fransızların savaşlarından biri oralarda sürüyor olmalıydı. Geminin bayrağı paçavra gibi sarkmıştı. 6 inçlik toplar geminin alt gövdesinden deliklerden dışarı taşıyor, yağ gibi kaygan dalgalar gemiyi ağır ağır kaldırıp indirirken narin direkleri yalpalıyordu. Toprak, hava ve suyun bomboş sonsuzluğunda bu gemi bir kıtayı anlamsızca ateşe tutuyordu işte. 6 inçliklerden biri güm diye patlıyor, küçük bir alev parlayıp sönüyor, beyaz bir duman biraz çıkıp hemen yok oluyor, küçücük mermiden cılız bir ses geliyor ve hiçbir şey olmuyordu. Olamazdı da zaten. Bu işin delice bir yanı vardı. Olay zaten acıklı bir komedi seyrettiğimiz hissini veriyordu. Güvertede adamın birinin oralarda, görünmeyen bir yerlerde yerlilerin, düşmanlar diyordu o, kampı olduğunu söylemesi de bu duyguyu yok etmeye yetmiyordu. Mektuplarını verdik, o ıssız gemide her gün ortalama 3 adamın sıtmaya yakalanarak öldüğünü duydum ve yolumuza devam ettik. Ölümün ve ticaretin coşkulu dansının aşırı sıcak bir dehlizin durgun ve topraksı havasında sürdüğü birkaç gülünç isimli yerde daha durduk. Gemimiz dümdüz kıyı boyunca tehlikeli dalgalar arasında ilerlerken, doğa adeta kendisini rahatsız edenleri başından savmak istiyordu. Kıyılarına çamur yığılmış, suları balçık gibi koyulaşmış, kıvrım kıvrım mangrovları istila eden, bize umutsuzluğa karşı acıyla kıvranıyor gibi görünen, yaşam içindeki ölüm nehirlerine girdik çıktık. Hiçbir yerde özel izlenimler edinecek kadar kalmadık. Ama içimde genel, belirsiz, bunaltıcı bir merak duygusu giderek büyüyordu. Sanki kabusları çağrıştıran bezdirici bir hac yolculuğundaydım. Büyük nehrin ağzını gördüğümde neredeyse 30 günden fazladır yoldaydım. Başkent önlerinde demir attık ama yeni işime başlayabilmem için 200 mil daha yol kat edecektim. Ben de ilk fırsatta 30 mil ötedeki bir başka yere doğru yola çıktım. Küçük bir gemide yer buldum. Geminin kaptanı İsveçliydi, denizci olduğumuzu öğrenince beni köprüye davet etti. Kaptan sıska, açık tenli, uzun saçlı, asık yüzlü, ayaklarını sürüyerek yürüyen bir gençti. Sefil küçük iskeleden ayrıldıktan sonra küçümseyerek başıyla kıyıyı gösterdi. ''Orada mı yaşıyordun?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Şu hükümetin adamları bir alem değil mi?'' diye devam etti düzgün bir İngilizceyle ve buruk bir ses tonuyla. ''Kimileri ayda birkaç frank uğruna neler neler yapıyorlar. Bu tür adamlar ülkenin iç kesimlerine gittiklerinde başlarına neler gelir kim bilir?'' Sorusunun cevabını bizzat görmeyi beklediğimi söyledim. ''Ya!'' diye bağırdı. Gözünü rotasından ayırmadan hafif yana kaydı. ''O kadar da hevesli olmayın!'' diye devam etti. ''Daha geçen gün yolda kendisini asan bir adamı taşıdım. O da İsveçliydi.'' ''Kendisini mi asmış? Ama neden?'' diye bağırdım. Dikkatle ileri bakmayı sürdürüyordu. ''Kim bilir? Belki güneş çarpmıştır, belki de bu ülke.'' Sonunda bir yere varmıştık. Önümüzde bir kayalık yükseliyordu. Kıyıda kazılmış topraklar yığılmıştı. Bir tepenin üzerinde kimileri sacdanlı evler, ya kazı artıklarının arasına ya da yamaca inşa edilmişlerdi. Yukarılardan nehrin sürekli uğultusu, insanların yaşadığı bu harap manzaraya eşlik ediyordu. Çoğu zenci ve çıplak insanlar etrafta karıncalar gibi dolanıyordu. İskele nehre doğru uzanıyordu. Güneş arada bir aniden parıldıyor, her şeyi kör edici bir ışığa boğuyordu. İsveçli, kayalık yamaçtaki barakaya benzer üç ahşap binayı göstererek, ''İşte sizin şirketin yeri.'' dedi. ''Eşyalarını gönderirim. Dört koli demiştin değil mi? Hadi, hoşça kal.'' Çimenlere gömülmüş bir kazan gördüm. Ardından tepeye tırmanan patikayı buldum. Yol, büyük kayaların ve tekerlekleri havada duran devrilmiş küçük bir vagonun etrafından dolanıyordu. Tekerleklerden biri eksikti. Araç bir hayvan leşi gibi ölü görünüyordu. Yürüdükçe çürümekte olan başka makine parçalarıyla bir öbek paslı raya rast geldim. Solda bir ağaç kümesinin oluşturduğu gölgede karanlık nesneler cılız cılız kımıldıyordu sanki. Derin bir soluk aldım. Patika çok dikti. Sağ taraftan bir düdük sesi geldi. Siyah adamlar koşuşturmaya başladılar. Güçlü, tok bir patlama toprağa sarstı. Yandan hafif bir duman yükseldi, o kadar. Kayanın yüzeyinde bir değişiklik görünmüyordu. Demiryolu inşa ediyorlardı. Uçurum demiryolu yapılışına engel değildi ama çalışıldığına dair tek işaret de az önceki amaçsız patlamaydı. Arkamdan gelen hafif bir şıngırtıya dönüp baktım. Altı zenci sıra olmuş patikayı çıkıyorlardı. Başlarındaki toprak yüklü sepetleri dengede tutmaya çalışarak ağır ağır dimdik yürüyorlardı. Adımları çıkan şıngırtıyla uyum içindeydi. Bellerine bağladıkları paçavraların arkadan sarkan uçları kuyruk gibi ileri geri sallanıyordu. Kaburgaları tek tek sayılıyordu. Kollarındaki ve bacaklarındaki eklem yerleri bir ipin üzerine atılmış düğümler gibiydi. Her birinin boynunda demirden birer tasma vardı, birbirlerine zincirle bağlanmışlardı. O ritmik şıngırtı işte bu aralarında salınan zincirden geliyordu. Uçurumdan gelen ikinci patlama sesi bana o kıtayı bombalayan savaş gemisini hatırlattı. Aynı uğursuz ses. Oysa bu adamları düşman olarak tasavvur etmek mümkün değildi. Bunlara hükümlüler deniyordu. Adaletin öfkesi onları şarapnel parçaları gibi vurmuştu. Onlar için denizden gelen anlaşılmaz bir muammaydı bu. Zayıf göğüsleri aynı anda inip kalkıyor, şiddetli solumalarıyla burun delikleri titriyor, taş kesmiş gözleri dimdik yokuşa bakıyordu. Mutsuz vahşilere özgü, baştan aşağı tuhaflıklarıyla yüzüme bile bakmadan hemen bir karış yanımdan geçip gittiler. Bu kaba yontulmamışlığın arkasında kazanılmışlardan biri, yeni güçlerin ürünü, ortasından tuttuğu tüfeğiyle umutsuzca yürüyordu. Üniformasının bir düğmesi eksikti. Patikada beyaz birini görünce derhal tüfeğini omzuna koydu. Basit bir önlemdi bu. Beyaz adamlar birbirlerine uzaktan fazlasıyla benzediğinden, benim kim olabileceğimi bilemiyordu. Ama çabucak kimliğimden emin oldu, kocaman, beyaz, namussuz bir gülümseme ve kendisine emanet edilenlere çevirdiği ani bir bakışla beni de duyduğu güvene ortak etti adeta. Ne de olsa ben de bu yüksek ve adil işleyişin, bu davanın bir parçasıydım. Yukarı çıkmak yerine sola dönüp aşağı yöneldim. Tepeye çıkmadan önce bu prangalı grubun gözden kaybolmasını istiyordum. Bilirsiniz aslında pek de yufka yürekli değilimdir. Benim de başkasına vurmak, kendimi korumak zorunda kaldığım zamanlar olmuştur. İçine düştüğüm hayat tarzı bunu gerektirdiğinden, ben de sonuçlarını hesaba katmadan başkalarına karşı koydum, saldırdım ki bazen saldırmak tek karşı koyma biçimidir. Şiddetin, açgözlülüğün, arzunun şeytani yüzlerini görmüşümdür. Ama lanet olsun, bunlar güçlü, kuvvetli, hırslı, gözlerini kan bürümüş şeytanlardı. İnsanları kontrol eden, sürü gibi yöneten şeytanlar. İnsanları diyorum, duyuyor musunuz? Yamaçta dikildim. Bu toprak parçasının kör edici güneşi altında laçka, rol kesen, aç gözlü ve çılgınlığa varacak derecede acımasız şeytanla tanışacağımı görebiliyordum. Nedenli sinsi olduğunu ise ancak aylar sonra, kilometrelerce uzakta anlayacaktım. Bir an sanki bir uyarıyla şaşkınlık içinde kala kaldım. Sonunda yan yan tepeden aşağıya inip daha önce gördüğüm ağaçlığa doğru yola koyuldum. Yamaçta kimin ne amaçla kazdığını anlamama imkan bulunmayan büyük bir çukurun etrafından dolandım. Ne taş ne de kum ocağına benziyordu. Öylesine bir çukurdu işte. Belki de açılmasına sebep hükümlülere bir iş bulma arzusuydu. Bilemiyorum. Derken neredeyse yamaçtaki yara izi gibi ince bir koyuya düşecektim. İçine pis su borularının atılmış olduğunu gördüm. Aralarında tek bir sağlam boru yoktu. Hunharca parçalanmışlardı. En sonunda ağaçlığa vardım. Gölgede biraz dolanmak amacındaydım ama anında bir tür cehennemin karanlık çemberinin içine giriverdiğimi fark ettim. Çağlayanlar yakındaydı. Kesintisiz tek düze bir uğultu, en ufak bir esintinin bile olmadığı, yaprak kımıldamayan ağaçlığın kederli durağanlığını doldurmuştu. Gizemli bir sesti bu. Sanki yörüngesine giren dünyanın büyük gürültüsü aniden işitilir hale gelmişti. Ağaçların arasına çömelmiş, uzanmış, oturmuş, ağaç gövdelerine yaslanmış, toprağa tutunmuş kara silüetler. Uçurumda bir patlama daha oldu. Ayağımın altındaki toprak hafifçe titredi. İş devam ediyordu. Ne iş ama? Burası da çalışanların bazılarının ölmek üzere çekildiği yerdi zaten. Yavaş yavaş ölüyorlardı. Bu çok açıktı. Düşman değillerdi, hükümlü de değillerdi. Ama bu dünyayla bir alakaları kalmamıştı. Bulanık zihinleriyle yeşilimsi karanlığın içinde uzanan, hastalığın ve açlığın kara gölgelerinden ibarettiler artık. Kıyının ücra köşelerinden süreli sözleşmelerin yasallığına dayanılarak getirilmişler, buralara uyum sağlayamamışlar, aşina olmadıkları besinlerle beslenmişlerdi. Hasta düşüp iş göremez hale gelince de sürünerek buraya gelmelerine, dinlenmelerine izin verilmişti. Can çekişen bu adamlar hava kadar özgürdü ve zayıflıktan neredeyse hava kadar şeffaftılar. Ağaçların altında gözlerinin ışığını yavaş yavaş seçmeye başladım. Daha sonra yere baktığımda ayak ucumda bir yüz gördüm. Bir omzu ağaca yaslanmış, kara kemikleriyle boylu boyunca uzanmıştı. Göz kapakları ağır ağır açıldı. Çökmüş gözleriyle bana baktı. Gözleri kocaman birer çukurdu. Sanki kör gibiydi. Beyaz parıltı göz küresinin derinliklerine doğru giderek sönüyordu. Genç birine benziyordu. Belki de çocuktu ama bilirsiniz, onların yaşlarını tahmin etmek güçtür. Ona iyi kalpli İsveçli kaptanımızdan aldığım bisküvilerden vermekten başka yapacak bir şey gelmedi aklıma. Parmakları yavaşça bisküvinin üzerine kapandı. Başka ne bir kıpırdama ne bir bakış. Boynuna bir parça beyaz yün iplik bağlamıştı. Neden? Nereden bulmuştu acaba? Bu bir sembol müydü, süs müydü, muska mıydı yoksa kendini avutmak için mi bağlamıştı onu? Belirli bir anlamı var mıydı gerçekten? Deniz aşırı ülkelerden gelen o beyaz ip parçası onun siyah boynunda ilginç görünüyordu. Aynı ağacın yanında iki kemik yığını daha sivri üçgenler oluşturarak bacaklarını toplamış oturuyordu. Biri çenesini dizlerine dayamış, etrafa boş boş bakıyordu, yüzünde dayanılmaz berbat bir ifade vardı. Onun hayalet kardeşi de bitkin alnını dizlerine yaslamıştı. Geri kalanlarsa toplu bir katliam ya da salgın tablosunda rastlanacak her türlü yürek burkucu manzarayı sergilemek üzere etrafa yayılmışlardı. Dehşet içerisinde donup kalmıştım ki bu yaratıklardan biri elleri ve ayakları üzerinde doğruldu. Su içmek için emekleyerek nehre doğru ilerlemeye koyuldu. Avucuyla su içti. Bağdaş kurup güneşin altında oturdu. Az sonra kıvırcık saçlı başı göğsünün üzerine düştü. Artık gölgelikte oyalanmak istemiyordum. Kalkıp istasyona doğru yollandım. Binaların önünde bir beyazla karşılaştım. O kadar şık görünüyordu ki bir an için düş görüyorum sandım. Kolalı yaka, bembeyaz manşetler, hafif alpaka ceket, bembeyaz bir pantolon, pırıl pırıl bir kravat, cilalı botlar. Şapka giymemişti. Saçları ikiye ayrılmış, güzelce taranmış ve yağlanmıştı. Koca beyaz eliyle yeşil astarlı bir şemsiye tutuyordu. Şaşırtıcı biriydi. Kulağının arkasında kalem vardı. Bir mucizeyle el sıkıştım ve kendisinin şirketin muhasebe müdürü olduğunu, tüm hesap işlerinin de bu şubede görüldüğünü öğrendim. Temiz hava almak için dışarı çıkmıştı. Masa başı işlerde çalışanlara özgü bu ifade kulağıma çok tuhaf gelmişti. O döneme dair anılarımın ayrılmaz parçası olan şahsın adını ilk kez onun ağzından duymuş olmasaydım, size bu adamdan hiç bahsetmeyebilirdim. Dahası ona saygı duymuştum. Evet, yakasına, geniş manşetlerine, taralı saçlarına saygı duymuştum. Görünüşü bir berber mankeni gibiydi fakat bu ülkenin moral bozucu birçok yönüne rağmen dış görünüşünü korumayı başarmıştı işte. Metanetli adammış demek ki. Kolalı yakası, şık gömleği, güçlü karakterinin göstergesiydi. Neredeyse 3 yıldır oradaydı. Daha sonra dayanamayıp giyimini nasıl böyle düzgün tutabildiğini sordum. Yüzü hafifçe kızararak, alçak gönüllülükle, ''Yerli kadınlardan birine öğrettim, kolay olmadı, bu işten hiç hoşlanmıyordu.'' dedi. Bu adam gerçekten birçok şeyi başarmıştı. İnci gibi tuttuğu defterine de çok düşkündü. Bunun dışında şubedeki her şey darmadağındı. Kafalar, eşyalar, bina, hepsi. Toz içindeki zenciler, yayvan ayaklarıyla sıra sıra içeriye girip çıkıyorlardı. Berbat pamuklular, boncuklar, pirinç teller, bir yığın mamul madde karanlığın derinliklerine yollanırken, karşılığında azar azar ama kesintisiz fil dişi geliyordu. Bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelen 10 gün boyunca şubede beklemem gerekti. Avluda bir kulübede kalıyordum ama kargaşadan uzak durabilmek için arada bir muhasebecinin bürosuna gidiyordum. Büro enlemesine konmuş tahtalardan yapılmıştı ama o kadar kötü inşa edilmişti ki adam masasının üzerine eğildiğinde tahtaların aralarından sızan güneş ışığıyla baştan aşağıya çizgi çizgi oluyordu. Odaya ışık girmesi için büyük kepenkleri açmaya gerek yoktu. İçerisi çok da sıcak oluyordu. Koca sinekler vızıldayıp duruyor, ısırmıyor, adeta saplanıp kalıyorlardı. Ben genellikle yere oturuyordum. Kusursuz giyimli, biraz da koku sürünmüş, muhasebeci ise yüksek taburesinde oturarak durmadan bir şeyler yazardı. Bazen biraz hareket etmiş olmak için ayağa kalkardı. Bir gün hasta bir adam tekerlekli yatağıyla odasına getirildiğinde, ülkenin iç kesimlerinden yatalak olmuş bir temsilciydi getirilen, duyduğu rahatsızlığı kibarca dile getirmişti. ''Bu hasta adamın,'' diyordu, ''iniltileri dikkatimi dağıtıyor. Bu iklim koşullarında dikkatim dağılınca da hesap hataları yapmamaya çalışmak iyice güçleşiyor. Bir gün, masadan başını kaldırmadan bana, ''İç kesimlerde hiç kuşkusuz Bay Kurtz'la tanışacaksınız,'' dedi. Bay Kurtz'un kim olduğunu sorduğumda birinci sınıf bir temsilci olduğunu söyledi. Bu bilgiyle yetinmediğimi görünce kalemini bıraktı ve ağır ağır son derece ilginç bir kişidir diye ekledi. Sorularıma verdiği yanıtlardan öğrendiğim kadarıyla bu adam asıl fil dişi bölgesinde en ücra kesimlerde çok önemli bir trampa noktasının başındaymış. Gönderdiği fil dişi geri kalan tüm temsilcilerin gönderdiğinin toplamından fazla. Tekrar yazmaya koyuldu. Hasta adam inleyemeyecek kadar kötü durumdaydı. Sinekler büyük bir sessizlik içinde vızıldamaya devam ediyordu. Birden giderek artan konuşmalar ve gürültülü ayak sesleri duyulmaya başladı. Bir kervan gelmişti. Tahtaların öte yanından kaba saba bağırışmalar geliyordu. Hamallar hep bir ağızdan konuşuyor, bu şamatanın ortasında bugün belki 20. kez ağlamaklı, artık işi bırakıyorum diyen baş temsilcinin sesi işitiliyordu. Yavaşça ayağa kalktı. ''Ne korkunç gürültü!'' dedi. Sakin adımlarla odanın öbür ucuna gitti. Hasta adama bakıp ''Bana duymuyor!'' dedi. ''Ne? Ölmüş mü yoksa?'' diye sordum. Büyük bir soğukkanlılıkla ''Hayır, henüz değil!'' yanıtını verdi. Daha sonra başıyla avludaki kargaşayı işaret ederek ''Girişleri doğru yapmak isteyen biriyseniz bu vahşilerden nefret etmemeniz imkansız, hem de öldüresiye!'' diyiverdi. Bir an düşüncelere daldı ve sonra Bay Kurtz'u gördüğünüz zaman diye devam etti. Ona söyleyin ki burada deyip masasına bir göz attı. Her şey yolunda, ona mektup yazmak istemiyorum. Bizde bu haberciler varken mektubun merkez şubede kimin eline geçeceği bilinmez. Bana bir süre patlak gözleriyle uysal uysal baktı. Sonra o adam çok ilerleyecek, çok diye sürdürdü konuşmasını. Yönetimde önemli bir yerinin olması uzun sürmez. Yukarıdakiler, anlarsınız ya, Avrupa'daki yönetim kurulu öyle olmasına karar verdi. İşine geri döndü. Dışarıdaki sesler durmuştu. Tam dışarı çıkacakken kapıda durakladım. Sineklerin kesintisiz vızıldamaları arasında evine dönmekte olan temsilci sıcaktan kızarmış, yarı baygın bir halde yatıyor, diğeri defterlerine gömülmüş, doğru girişler, kusursuz işlemler yapıyor, eşikten 15 metre kadar ötede ölüm koruluğunun tepesi görünüyordu. Ertesi gün 60 kişilik bir kervanla şubeden sonunda ayrılabildim. Önümde yürünecek 200 millik bir yol vardı. Lafı fazla uzatmanın gereği yok. Her yerde yollar, yollar. Bomboş arazide geçile geçile ezilmiş patikalar ağı, uzun otlarla kaplı ya da yanmış otlaklar, çalılıklar, inişli çıkışlı serin koyaklar, sıcaktan cayır cayır yanan taşlık tepeler geçtik ve her yer mutlak bir ıssızlık içindeydi. Hiç kimseye rastlamadık. Tek bir kulübe dahi görmedik. İnsanlar buraları çoktan terk etmişti. Elbette her türlü korkunç silahı kuşanmış bir yığın ne idiği belirsiz zenci, Deal'la Gravesend arasındaki yolda gezip dursa, sağda solda yakaladıkları köylülere ağır yüklerini taşıtmaya kalksa, etraftaki bütün çiftliklerin ve köy evlerinin boşalması normal karşılanabilirdi. Ama buralarda ev de kalmamıştı. Yine de birkaç terk edilmiş köy gördük. Ottan duvar yıkıntılarının çocuksu, dokunaklı bir tarafı var. Ardında 30'ar kilo taşıyan 60 çift çıplak ayağın patırtısı ve sürtünmesi günlerce sürdü. Kamp kur, yemek pişir, uyu, kampı topla, yola koyul. Bazen sırtındaki koşum takımıyla yığılıp ölen bir hamal, boş matarası ve uzun asasıyla birlikte patikanın yanına, çimenliğe bırakılıveriyordu. Yerde ve gökte derin bir sessizlik. Bazen sessiz gecelerde çok ötelerden davul sesleri geliyordu. Alçalıp yükselen, büyük bir gümbürtüye dönüşüp sonra kaybolup giden tuhaf, kulağa hoş gelen, çekici, vahşi davul sesi burada, belki de bir Hristiyan ülkesinde çan seslerinin taşıdığı derin anlamı taşıyordu. Bir defasında beyaz bir adamla karşılaştık. Üniformasının önü açıktı. Yanında uzun boylu Zanzibarlılardan oluşan silahlı korumaları vardı. Oldukça konukseverdi, neşeliydi ve elbette sarhoştu. Bize yolun bakımından sorumlu olduğunu söyledi. Bense ortada ne bir yol gördüm ne de yol bakımı. Elbette eğer 3 mil kadar ileride takılıp tökezlenmeme yol açan, alnında kurşun deliği olan orta yaşlı zencinin cesedini kalıcı bir gelişme saymazsanız. Bir de beyaz bir yol arkadaşım vardı. Kötü adam sayılmazdı ama fazla kiloluydu. Bezdirici bir alışkanlıkla en yakın gölgelikten ve sudan kilometrelerce uzakta, sıcaktan kavrulan yamaçlarda hemen bayılıveriyordu. Ceketinizi birinin üzerine tente gibi gerip ayılmasını beklemek çok sıkıcı oluyor. Kendimi alamayıp buralara niye geldiğini sordum bir keresinde. "Elbette para kazanmak için, ne sandın ya?" dedi kızarak. Sonra sıtmaya tutuldu. Onu bir sırağa astığımız hamakta taşımamız gerekti. Adam 100 kilodan fazla çektiğinden hamallarla kavgalarımın ardı arkası kesilmedi. Bana karşı çıkıyorlar, kaçıyorlar, geceleri taşıdıkları yüklerle birlikte ortadan kayboluyorlar, düpedüz isyan ediyorlardı. Ben de bir akşam adamlara İngilizce bir nutuk çektim. Beni dikkatle izleyen 60 çift gözün hepsi de el kol hareketlerimden ne kadar hiddetlendiğimi gördü ve ertesi sabah hamağı önden yola koymuştum. Bir saat sonra her şeyi çalılıkların arasında darmadağın bir halde buldum. Adam, hamak, iniltiler, battaniyeler, dehşet. Ağır hamak sırığı adamcağızın zavallı burnunun derisini sıyırmıştı. Sabırsızlıkla benim birimi öldürmemi bekliyordu. Ama hamalların gölgesi bile ortalıkta görünmüyordu. Şu bizim ihtiyar doktorun sözleri geldi aklıma. Bireylerdeki zihinsel değişimleri yerinde incelemek tıp için ilginç olur, demişti. Benim de tıp için ilginç biri olmaya başladığımı hissediyordum. Ama bunun bir önemi yoktu. 15 gün sonra büyük nehir yeniden karşıma çıktı. Topallayarak merkez şubeye girdim. Fundaların ağaçların arasında suları durgun bir girintideydi. Bir kenarı oldukça kokuşmuş çamur, diğer 3 kenarı gelişi güzel sazlardan oluşmuş bir çitle güzelce çevrilmişti. Kapı yerine geçen üstün körü açılmış bir delik, daha ilk bakışta bu gösterinin mimarının laçka bir şeytan olduğunu belli ediyordu. Beyaz adamlar, beni yakından görmek için ellerinde uzun değnekleriyle binaların arasından uyuşuk uyuşuk çıkıp geldiler. Sonra gene gözden kayboldular. İçlerinden biri, kara bıyıklı, iri kıyım, heyecanlı bir adam, kim olduğumu öğrenince hızlı bir konuşkanlık hatta gevezelikle bana buharlı gemimin nehrin dibinde olduğunu bildirdi. Şaşkına döndüm. Ne? Nasıl yani? Neden? Ona göre bir sorun yoktu. Müdür beyin bizzat orada olduğunu söyledi. Anlattıklarının hepsi doğruydu. Herkes çok iyi davranmıştı, çok iyi. Bir an önce genel müdürü görmem gerekiyor dedi ardından hararetle. Seni bekliyor. Kazanın gerçek anlamını hemen kavrayamamıştım. Sanırım şimdi biliyorum ama yine de emin değilim. Hem de hiç. Üzerine kafa yorunca bu olay insana bütünüyle aptalca geliyor. Doğal olamayacak kadar aptalca. Ama o zaman bu durumu sadece berbat bir baş belası gibi algılamıştım. Gemi batmıştı işte. 2 gün önce başlarında gönüllü bir kaptanla müdürü de güverteye alarak nehrin yukarısına doğru yola çıkmışlar daha 3 saat geçmeden geminin altını kayalıklara çarpıp parçalayarak güney yakada batmışlardı. Kendi kendime bir gemim de olmadığına göre şimdi burada ne yapacağım diye sordum. Aslına bakarsanız gemiyi battığı yerden çıkarmak da önemli bir iş sayılırdı. Hemen ertesi gün işe koyulmam gerekiyordu. Geminin sudan çıkarılması ve ısmarladığım parçaların istasyona gelmesinden sonra tamiri aylarca sürdü. Müdürle ilk görüşmem ilginç oldu. O sabahki 30 kilometrelik yürüyüşümden sonra bana "oturabilirsiniz" dahi demedi. Yüzü, tavırları ve sesi itibariyle sıradan bir adamdı. Orta boyluydu. Beden yapısı normaldi. Gözlerinin mavisi sıradandı. Biraz soğuk baktığı söylenebilirdi. Ama bu bakışlar hiç kuşkusuz bir başkasının üzerine balta gibi şiddetli ve keskin bir darbe indirebilirdi. Yine de böylesi durumlarda bile kişiliğinin geri kalan yanları adamın amacını yatsır gibiydi. Bunun dışında dudaklarında tarifi güç, hafif bir ifade olurdu. Sinsi bir ifade, bir tür gülümseme, yok hayır gülümseme değil. Hatırlıyorum fakat anlatamıyorum. Bu şey, bu gülümseme kasıtlı değildi. Ama bir şeyler söylediğinde bir an için belirginleşiyordu. Konuşmasının sonunda sanki sözcükleri mühürleyerek en sıradan laflara gizemli bir hava veriyordu. Gençliğinden beri buralarda çalışan sıradan bir tüccardı. O kadar. Söylediklerine uyuluyordu ama kimse de ne sevgi, ne korku, ne de saygı uyandırıyordu. Sadece tedirginlik hissi yaratıyordu. İşte bu. Tedirginlik. Açıktan bir güvensizlik değil. Sadece ve sadece tedirginlik. Oralarda böylesi bir şeyin, yeteneğin ne kadar da etkili olduğunu bilemezsiniz. Örgütleme, inisiyatif hatta emretme konularında hiçbir özel yeteneği yoktu. Bu, şubenin içinde bulunduğu işler acısı durumdan bile anlaşılıyordu. Ne bilgisi vardı ne de zekası. Bulunduğu pozisyon ona bahşedilmişti. Ama neden? Belki de hiçbir zaman hasta olmadığı içindir. 3'er yıllık 3 dönemdir orada görev yapıyordu. Ve bünyelerin çöktüğü yerlerde sağlıklı olmak tek başına bir tür güç olarak kabul edilir. İzin alıp evine gittiğinde taşkınlıklar yapıyordu. Davranışları limana inmiş denizciler gibiydi ama bir farklı. Sadece boş günlerinde böyle davranan biriydi. Bunu havadan sudan konuşurken anlıyordunuz. Bir şey yaratmıyordu, yalnızca rutin işleri yürütüyordu o kadar. Ama büyük adamdı işte. Onu içten içe kontrol eden, tarifi imkansız o küçük şey bu adamı büyük kılıyordu. Asla bu sırrı dışarıya belli etmiyordu. Belki de içi bomboştu. Böyle bir şüphe düşündürücüydü çünkü oralarda insanın kendini dışarıya karşı kontrol etmesine gerek yoktu. Bir dönem çeşitli tropikal hastalıklar şubedeki tüm temsilcileri yatağa düşürdüğünde "buraya gelen adamın bağırsakları olmamalı" dediği duyulmuştu. Bu sözünü de elinde tuttuğu karanlığın kapısıymış gibi o meşhur gülümsemesiyle mühürledi. İnsanların bir şeyler görebildiğini düşünürken kapı mühürlenmişti bile. Beyaz adamların yemek zamanlarında giriştikleri öncelik sırasına dair bitmez tükenmez kavgalarından bıkınca kocaman yuvarlak bir masa yapılmasını emretti, bu masayı koymak için de yeni bir bina inşa edilmesi gerekti. Burası şubenin yemekhanesi oldu. Onun oturduğu yer 1 numaraydı. Diğerlerinin hiçbirinin kendilerine ait yeri olmayacaktı. Bunun ona ait değişmez bir kanaat olduğu anlaşılıyordu. Nazik de değildi, kaba da. Sakindi. Uşağının sahilden getirdiği gürbüz zenci çocuğun kendi gözetimi altında diğer beyaz adamlara kışkırtıcı bir kabalıkla davranmasına izin veriyordu. Beni görür görmez konuşmaya başladı. Yolda çok zaman kaybetmişim. Bekleyememiş. Ben olmadan başlaması gerekmiş. Nehrin yukarılarındaki şubelere yardım gerekiyormuş. Zaten bir sürü gecikme olmuş, kimin öldüğünü, kimin sağ kaldığını, sağların ne durumda olduğunu da bilmiyormuş vesaire vesaire. Benim yaptığım açıklamalara kulak asmadı. Elindeki bal mumu çubuğuyla oynarken bir yandan da durumun çok ciddi olduğunu söyleyip durdu. Çok önemli bir şubenin tehlikede olduğuna ve şefi Bay Kurtz'un da hastalandığına dair dedikodular dolaşmaya başlamışmış. Bunun doğru olmamasını umuyormuş Bay Kurtz. Yorgundum. Sinirlerim de tepemdeydi. Kurtz'un canı cehenneme diye düşündüm. Bay Kurtz'un adını kıyıdayken duyduğumu söyleyerek araya girdim. "Aa, demek oralarda da ondan bahsediyorlar" diye kendi kendine mırıldandı. Sonra da Baykurt'un elindeki en iyi temsilci olduğunu, gelecek vaat ettiğini, şirket için büyük önem taşıdığını, tasalanmasını anlayacağımı umduğunu söyledi. Çok ama çok endişeliydi. Sanki oturduğu yerde duramıyordu. "Ah Baykurt," diye inledi. Bu arada bal mumu çubuğunu kırdı ve bu kaza onu çok şaşırttı. Bundan sonra öğrenmek istediği şey, geminin acaba ne kadar zamanda, yine sözünü kestim. Zaten karnım açtı, bu adam da hala beni ayakta bekletiyordu, tepem iyice atmak üzereydi. Ben nereden bileyim, dedim. Dağ batığı görmedim bile. Aylar sürer şüphesiz. Tüm bu konuşmalar bana anlamsız geliyordu. Aylar demek, dedi. Diyelim ki yola çıkmamız 3 ay sürer. İyi, bu bizim işimizi görür. Kendimi kulübesinden dışarı attığımda, bir çeşit verandası olan kirden bir kulübede tek başına yaşıyordu. Adam hakkındaki izlenimlerimi kendi kendime homurdanıyordum. Çenesi düşük salağın tekiydi. Ama işimizin görülmesi için gereken zamanı şaşırtıcı bir şekilde ne kadar da doğru hesapladığını görünce sözlerimi geri alacaktım. Ertesi gün deyim yerinde ise sırtımı şubeye dönerek işe giriştim. Hayatın insanı ayakta tutan gerçekleriyle bağımı korumamın tek yolu bu gibi geliyordu bana. Yine de insan ara sıra etrafa bakmadan edemiyor, işte o zaman da şubeyi, bahçede güneşin altında aylak aylak gezen adamları görüyordum. Bazen kendime tüm bunların ne anlama geldiğini soruyordum. Ellerindeki tuhaf uzun asalarıyla berbat bir çitin içinde büyülenip kalmış imansız seyyahlar gibi dolaşıp duruyorlardı. Fil dişi sözü havada yankılanıyor, fısıldanıyor, iç çekmelere neden oluyordu. Fil dişine tapıyorlar sanırdınız. Aptalca bir açgözlülük havası, ceset kokusu gibi yayılmıştı ortalığa. Tanrım! Ömrümde bu denli gerçek dışı bir şey görmedim. Ve dışarıda toprağın bu açılıp temizlenmiş bölgesini çevreleyen ıssız çöl, sanki sabırla bu akıl almaz işgalin bitmesini bekleyen, tıpkı kötülük ya da gerçek gibi yüce ve alt edilmez bir şey gibi görünüyordu bana. Ah, bütün o aylar! Neyse boş verin. Neler neler yaşamadık ki. Bir akşam patiskayla, basma kumaşla, boncukla, başka aklınıza ne gelirse onunla dolu ottan bir kulübe öylesine aniden alevlere boğuldu ki, yer yarılmıştı da ateşin tüm bu pislikten öç almasına izin vermişti sanırdınız. Parçalara ayrılmış buharlı teknemin yanında pipomu tüttürüp yangının saçtığı ışıkta elleri kolları havada sağa sola koşuşturanları izliyordum ki bıyıklı, iri kıyım adam elinde teneke bir kovayla koşarak nehre geldi. Beni herkesin çok iyi ama çok iyi çalıştığına temin ederken 1 litre daha su alıp koşarak geri gitti. Kovasının altında bir delik olduğunu gördüm. Yavaş yavaş yürümeye başladım. Aceleye gerek yoktu. Kulübe kibrit kutusu gibi yanıp kül olmuştu. Zaten baştan beri hiç şansı yoktu. Alevler tepelere kadar çıktı, herkesi uzaklaştırdı, her şeyi kül etti, kulübe çöktü. Hararetle parlayan bir kor yığınına döndü. Kenarda zencinin birini dövüyorlardı. Yangını bir şekilde onun çıkardığı söyleniyordu. Belki de doğruydu ama zencinin feryatları korkunçtu. Onu bir gölgelikte epeyce hırpalanmış bir halde otururken gördüm. Toparlanmaya çalışıyordu. Sonra kalkıp gitti. Çöl sessizce onu yeniden bağrına bastı. Karanlıktan çıkıp alevlere doğru yürürken kendimi sohbet eden 2 adamın arkasında buldum. Önce Kurtsun ismini, ardından da bu talihsiz kazanın avantajlarından yararlanmaktan bahsettiklerini duydum. Adamlardan biri bizim müdürdü. Ona iyi akşamlar dedim, o da daha önce böyle bir şey görmüş müydün, inanılmaz değil mi diyerek uzaklaştı. Diğeri ise benimle kaldı. Adam 1. sınıf bir temsilciydi. Genç, nazik, biraz tutuktu. Ufak, 2'ye ayrılmış bir sakalı, kemerli bir burnu vardı. Öteki temsilcilere pek yüz vermiyordu. Diğerleri ise onun müdürün casusu olduğunu söylüyorlardı. Bense daha önce onunla pek konuşmamıştım. Biraz sohbet ettik ve cızırdayan kalıntılardan yavaş yavaş uzaklaştık. Sonra beni şubenin ana binasındaki odasına davet etti. Bir kibrit yaktı. Genç aristokratlarımızın gümüş kakmalı bir tuvalet kutusunun yanı sıra yalnızca kendine ait koskocaman bir bütün mumu olduğunu gördüm. O zamanlar sadece müdürün mum sahibi olma hakkı vardı. Yerli kilimleriyle kaplı kerpiç duvarda kargılar, mızraklar, kalkanlar, bıçaklar asılıydı. Bu adama tuğla yapım işinin sorumluluğu verilmişti. En azından bana öyle söylenmişti ama şubenin hiçbir köşesinde tek bir tuğlanın izi bile yoktu ve adam bir yılı aşkın süredir orada bekliyordu. Belirli bir malzeme olmadan, ne bilmiyorum, saman falan herhalde, tuğla yapılamıyormuş. Her neyse orada bulunmuyormuş. Avrupa'dan getirtmek de mümkün değilmiş. O zaman neyi bekliyordu pek anlamadım. Belki de Tanrı'nın ona özel olarak bir şeyler yaratmasını bekliyordu. Zaten hepsi 15-20 seyyah bir şeyler bekliyorlardı. Durumlarına bakılırsa fena bir iş değildi bu. Ama gördüğüm kadarıyla başlarına hastalıktan başka bir şey de getirmemişti. Vakitlerini birbirlerinin arkasından konuşarak, en aptalca yöntemlerle dolaplar çevirerek geçiriyorlardı. O şubenin her yanında bir entrika havası vardı ama elbette hiçbir şey olduğu yoktu. Her şey gibi bu da gerçek dışıydı. Her şeydeki göstermelik, hayırseverlik gibi, sohbetleri gibi, yönetimleri gibi, iş dedikleri gösteri gibi. Oradaki tek gerçek duygu, fil dişi bulunan bir trampa noktasına gönderilerek dönen paradan yüzde alma tutkusuydu. Birbirlerine dolaplar çevirmelerinin, iftira atmalarının, birbirlerinden nefret etmelerinin arkasında yalnızca bu hesap vardı. Ama sıra parmaklarını oynatmaya gelince, asla. Hey Tanrım! Bu dünyada kiminin at çalmasına göz yumulurken, kiminin yulara bakmasına bile izin verilmemesinin elbette bir nedeni vardır. Atı çal gitsin, çok güzel. İşte yaptığı budur. Belki binebilir de. Ama yulara bakmanın da öyle bir yolu olabilir ki, en merhametli ermişleri dahi kışkırtıp zıvanadan çıkartmaya yeter. Benimle niye yakınlık kurmak istediğine dair hiçbir fikrim yoktu ama sohbet ilerledikçe bu herifin bir şeylerin peşinde olduğunu, benim ağzımı aradığını anlayıverdim. Durmadan Avrupa'yı, orada tanımam muhtemel olan kişileri ima ediyor, o mezar gibi kentteki tanıdıklarımla ilgili konular açmaya çalışıyordu. Kibirli bir edayı sürdürmeye çalışsa da küçük gözlerinin içi meraktan mika parçaları gibi parıldıyordu. Başlangıçta şaşırdım. Ama kısa süre sonra benden acaba ne çıkarabilir diye iyice meraklandım. Ben de adamın bu kadar zaman harcamasına değecek ne vardı tahmin bile edemiyordum. Kafasının karıştığını görmek keyifliydi ama doğrusu bedenimin her yanı kabuk bağlamıştı. Üşüyordum ve aklımda da berbat durumdaki buharlı gemi işinden başka hiçbir şey yoktu. Sonunda sinirlendi, bir öfke belirtisi göstermemek için esnedi. Kalktım. O sırada gözüm bir pano üzerine yağlı boyayla yapılmış, elinde meşale tutan, çarşaflı, gözleri bağlı kadın resmine takıldı. Arka plan kasvetliydi, neredeyse simsiyahtı. Kadının duruşu görkemli, yüzündeki meşale ışığının yarattığı etki tehditkardı. Resim ilgimi çekti. O da elinde yarım litrelik, muhtemelen şifa niyetine alınmış, boş bir şampanya şişesinin tepesine oturtulmuş mumla nazik nazik yanında dikiliyordu. Ben sorunca, Bay Kurtz'un bu resmi bir yıl kadar önce bu istasyonda kendi trampa noktasına hareket etmek için beklerken yaptığını söyledi. ''Tanrı aşkına söyleyin'' dedim. ''Kimdir bu Bay Kurtz?'' İç istasyonunun şefi diye kestirip attı ötelere bakarak. Gülerek, ''Lütfettiniz'' dedim. ''Zaten siz de merkez şubenin tuğlacı başısınız. Bunu bilmeyen var mı?'' Bir süre sessiz kaldı. ''O bir dahidir'' dedi sonunda. ''Merhametin, bilimin, gelişmenin ve kim bilir daha nelerin elçisidir. Biz'' birden klişelerle ve el kol hareketleri de yaparak konuşmaya başladı. ''Avrupa'nın bize emanet ettiği davanın selameti için daha yüksek düzeyde zeka, daha fazla anlayış ve amaçta birlik istiyoruz.'' ''Kim söylüyor bunları?'' diye sordum. ''Hemen herkes'' diye yanıtladı. Kimileri yazıyor bile. O zaman da o buraya geliyor. O özel bir varlık, siz de biliyorsunuz. Gerçekten şaşırmıştım. Nereden bilecekmişim diye sözünü kestim. Ama o aldırmadı. Evet, bugün o en iyi şubenin başında, gelecek yıl müdür yardımcısı olacak, 2 yıl sonra da, sanırım şimdi siz içinizden 2 yıl içinde neler olacağını zaten bildiğinizi söylüyorsunuz, siz de yeni ekiptensiniz, Erdemliler ekibinden. Onu özel olarak buraya gönderenler, sizi özel olarak tavsiye edenlerle aynı kişiler. Yok, hayır demeyin lütfen. Ben gördüğüme inanırım. İşte o an anladım. Benim sevgili halamın nüfuzlu tanıdıkları bu genç adam üzerinde beklenmedik bir etki yaratıyordu. Neredeyse basıyordum kahkahayı. ''Yoksa siz şirketin gizli yazışmalarını mı okuyorsunuz?'' diye sordum. Ağzını bile açamadı. Bu iş gerçekten çok eğlenceliydi. ''Bay Kurtz'' diye devam ettim. ''Genel müdür olduğunda buna fırsat bulamayacaksınız.'' Mumu birden söndürüverdi. Dışarı çıktık. Ay doğmuştu. Ortalıkta dolanan bitkin, kara tipler korlara su döküyorlar, korlar cızırdıyor, ay ışığında yükselen buhar görülüyor, bir yerlerden dövülen zencinin inlemeleri geliyordu. Yanımızda biten, yorulmak nedir bilmez bıyıklı adam, şu hayvanın çıkardığı gürültüye bak, dedi. Buna da böylesi layık. Ezeceksin, cezalandıracaksın. Güm! Acımayacaksın. Acımayacaksın. Başka çare yok. Yoksa ileride çıkacak büyük yangınları engelleyemezsin. Müdüre diyordum ki, arkadaşımı fark edince hemen havası kaçtı. Yılışık yılışık, hala yatmamışsınız, dedi. Ama doğaldır, değil mi? Bu kadar tehlike, heyecan ve ortadan kayboldu. Nehir kıyısına doğru yürüdüm. Arkadaşım da peşimden geldi. Kulağıma kızgın bir fısıltı çalındı. Ahmak yığını, gidin! Seyyahlar öbek öbek toplanmış, el kol hareketleriyle tartışıyorlardı. Çoğunun değnekleri hala elindeydi. Eminim ki o değnekleri yatağa bile götürüyorlardı. Çitin ardındaki orman, ay ışığında hayaletimsi bir görünüme bürünmüştü. O belli belirsiz uğultunun, acınacak haldeki avludan gelen hafif seslerin arasında toprağın suskunluğu sırlarıyla, büyüklüğüyle, barındırdığı hayatın gizemiyle insanın doğrudan yüreğine işliyordu. Yakınlarda bir yerlerden yaralı zencinin inleyişi duyuldu. Ardından gelen derin iç çekişse oradan uzaklaşmama neden oldu. Koluma giren bir el hissettim. ''Aman sevgili bayım'' diyordu. ''Yanlış anlaşılmaktan korkarım. Özellikle de Bay Kurtz'u benden çok daha önce görme onuruna nail olacak sizin tarafınızdan. Kendisinin hakkımda yanlış bir fikre kapılmasını istemem. Bu kağıttan Mephisto'nun konuşmaya devam etmesine izin verdim. İstesem işaret parmağımı içine sokuverirdim. İçinden çıksa çıksa biraz toz toprak çıkardı. Belli ki zamanla şimdiki müdürün yardımcısı olacağını planlamış ama Bay Kurtz'un gelmesiyle ikisi de azımsanmayacak bir hayal kırıklığına uğramıştı. Telaşlı telaşlı konuşuyordu. Ben de hızını kesmeye çalışmadım. Sırtımı dev bir nehir hayvanının leşi gibi kıyıya çekilmiş buharlı gemimin enkazına vermiştim. Çamurun, ezeli çamurun kokusu. Tanrım ne koku! Burnumdaydı. Ezeli ormanın yüce durgunluğu önümde uzanıyordu. Karanlık ırmağın üzerinde parlak lekeler vardı. Ay, sık otların, çamurun, bir tapınak duvarından daha yüksek karman çorman bitki örtüsü duvarının, karanlığın içindeki kasvetli yarıktan pırıl pırıl pırıldayarak sessiz ve geniş aktığını gördüğüm büyük nehrin, kısaca her şeyin üstünü ince bir gümüş tabakayla kaplamıştı. Tüm bunlar muhteşem, umut verici ve dingindi. Adamsa kendi hakkında konuşup duruyordu. Önümüzde bize bakan engin durgunluğun bir çağrı mı yoksa bir tehdit mi olduğunu merak ettim. Yolunu şaşırıp buralara düşen bizler neydik? Bu dilsizliğin üstesinden gelebilecek miydik yoksa o mu bizi alt edecekti? Konuşamayan, hatta belki sağır da olan bu şeyin aslında ne kadar büyük, ne kadar akla hayale sığmayacak denli büyük olduğunu düşündüm. Orada ne vardı? Az miktarda fil dişi geldiğini görüyordum. Bay Kurtz'un da orada olduğunu duymuştum. Tanrı biliyor ya, hem de ne kadar çok duymuştum. Ama sanki bana bir melekten ya da iblisten söz etmişler gibi gözümde hiçbir şey canlanmıyordu. Anlatılanlara, aramızdan birilerinin Mars gezegeninde yaşayanlar olduğuna inandığı gibi inanıyordum. Bir zamanlar Mars'ta yaşayanlar olduğuna adı gibi emin olan İskoç bir yelkenci tanımıştım. Bu yelkenciye Mars'takilerin neye benzediğini, nasıl davrandıklarını sorduğunuzda sıkılır, dört ayak üzerinde yürüyorlar gibi bir şeyler yumurtulardı. Ama 60 yaşındaki bu adam verdiği yanıta gülenlerle de kavga etmeye hazırdı. Kuşkusuz Bay Kurtz yüzünden kavga edecek değildim ama onun için neredeyse yalan söyledim. Yalanı hiç sevmediğimi bilirsiniz, nefret ederim, dayanamam yalana. Bunun sebebi de sizden daha dürüst olmam değil. Yalanın beni çok sarsmasıdır. Yalanda bir ölüm tadı, bir fanilik hissi vardır. İşte bu da dünyada en sevmediğim, en nefret ettiğim ve en unutmak istediğim şeydir. Yalan, sanki çürük bir şeyler yemişim gibi beni perişan eder, hasta düşürür. Mizaç meselesi sanırım. Her neyse, o şapşal gencin benim Avrupa'daki nüfuzumla ilgili olarak hayal ettiği her şeye inanmasını sağlayacak kadar ileri gittim. Bir anda şu efsunlaşmış seyyahlar kadar rol yapmaya başlamıştım. Bunun o zamanlar henüz görmediğim Baykurt'sa bir faydası olacağına inanmıştım. Anlıyorsunuz değil mi? Kurt, benim için sadece bir kelimeden ibaretti. Bu adın ardındaki adamı siz ne kadar görmüşseniz ben de o kadar görmüştüm. Siz onu görebiliyor musunuz? Hikayeyi görebiliyor musunuz? Herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Sanki size bir rüyayı anlatmaya çalışıyormuşum gibi geliyor. Boşa kürek sallıyormuşum gibi. Yani çünkü bir rüyayla ilgili hiçbir anlatı, o rüyanın hissini, karmaşık saçmalığını, şaşırtıcılığını, mücadeleci bir isyanın içindeki sarsıntının insanı afallatmasını, rüyaların temel özelliklerinden biri olan inanılmaz bir şey tarafından esir alınma duygusunu taşıyamaz. Bir süre sessiz kaldı. Yok, hayır, imkansız. Birinin varlığının belirli bir dönemine ait yaşam kesitini, o kesite gerçekliğini veren, anlamını veren, incelikle, derinlere inen özle birlikte aktarması imkansız. Tıpkı rüyalarımızdaki gibi yaşıyoruz. Tek başımıza. Yine sustu. Düşünür gibiydi. Ardından ekledi. Elbette sizler bu olay içinde benim o zamanlar gördüğümden çok daha fazla şey görüyorsunuz. Beni görüyorsunuz, tanıdığınız beni. Karanlık o kadar bastırmıştı ki biz dinleyiciler birbirimizi güçlükle görebiliyorduk. Bizden ayrı oturan Marlowe'sa bizim için uzun süredir sadece bir sesten ibaretti. Kimse konuşmuyordu. Diğerleri belki uyuyakalmış olabilirdi. Ama ben uyanıktım. Dinledim. Nehrin bu ağır gece havasındaki sanki bir insanın dudaklarından dökülüyormuş gibi şekillenen bu hikayenin doğurduğu belli belirsiz tedirginlik duygusu hakkında bana bir ipucu verecek o cümleyi, o kelimeyi bekleyerek dinledim. Marlowe, evet, devam etmesine izin verdim, diyerek yeniden başladı. Arkamdaki güç için istediğini düşünebilirdi. Engel olmadım. Oysa arkamda hiçbir güç yoktu. O, akıcı konuşmasıyla her adamın ilerlemesinin gerekliliğinden söz edip dururken benim arkamda yaşlı, parçalanmış, buharlı gemi enkazından başka bir şeyim yoktu. Biri eğer çıkıp buralara kadar geldiyse sadece ayı izlemeye gelmediğinden emin olabilirsiniz, diyordu. Dediğine göre Bay Kurt evrensel bir dehaya sahipti ama bir deha bile uygun araçlarla ve akıllı adamlarla çalışmayı tercih ederdi. Tuğla yapmıyordu. Neden? Çünkü bunun önünde fiziksel imkansızlıklar vardı. Bunu ben de pekala biliyordum. Eğer müdürün yazmanlık işlerini yürütüyorsa, bunun nedeni hiçbir makul kişinin üstlerinin güvenini reddetme mantıksızlığında bulunmayacak olmasıydı. Anlamış mıydım? Anlamıştım. Başka ne istiyordum? Ulu Tanrım, Perçin'den başka bir şey istemiyordum. Perçin! İşime devam edebilmek, deliği tıkamak için perçin istiyordum. Aşağıda, deniz kıyısında kutu kutu perçin vardı. Üst üste yığılmış, kimisi patlamış, yarılmış kutular perçin doluydu. O yamaçtaki şubenin bahçesinde adım başı ayağınız gevşemiş bir perçine takılırdı. Perçinler ölüm koruluğuna yuvarlanmıştı. Eğilme zahmetine katlanan ceplerini perçinle doldurabilirdi. Ama gerektiği yerde bir tane bile yoktu işte. İşimizi görecek kadar plakamız vardı ama plakaları çakacak perçinimiz yoktu. Habercilik yapan bir zenci, her hafta omzunda mektup çantası, elinde asasıyla şubeden tek başına çıkıp kıyıya iniyordu. Kıyıdan da haftada birkaç kez mal yüklü kervanlar gelir, bakınca insanın içini bulandıran iğrenç patiskalar, beş para etmez cam boncuklar, alacalı, puantiye mendiller getirirdi. Ama perçinin izi bile yoktu. Oysa buharlı gemiyi yeniden yüzebilir hale getirmek için üç hamalın taşıyabileceği malzeme yeterliydi. Daha özel konulara girmeye başlamıştı ama sanırım benim karşılık vermemem sonunda onu usandırdı. Çünkü sonunda bırakın insanları, Tanrı'dan ve şeytandan bile korkmadığını söylemeyi gerekli gördü. Bunu anlayabildiğimi ifade ettim Ama şu anda benim sadece belirli bir miktar perçine ihtiyacım vardı ve eğer haberi olsaydı Bay Kurtz da muhakkak perçin isterdi. Madem ki her hafta kıyıya mektup gidiyordu. "Sayın bayım," diye bağırdı. "Ben sadece bana dikte ettirilenleri yazarım. Ben de perçin talep ediyordum işte. Akıllı adamlar için her zaman bir yol bulunurdu. Tavrı değişmiş, soğuklaşmıştı. Birden bir su aygırından söz etmeye başladı. Ardından geminin güvertesinde yatmaktan. Ben gece gündüz gemimin yanından ayrılmıyordum. Rahatsız olup olmadığımı sordu. Geceleri kıyıya çıkmayı ve şubenin oralarda dolaşmayı alışkanlık haline getirmiş yaşlı bir aygır vardı. Seyyahlar birlik olup ellerine geçen bütün silahları hayvanın üzerine boşaltırlardı. Hatta kimileri aygırı vurmak için bazen sabahlardı. Ama nafile uğraşıyorlardı. "O hayvan efsunlu," dedi. "Ama bu ülkede sadece hayvanlar efsunlu olur. İnsanlar olmaz. Anlıyorsun değil mi beni?" Ay ışığı altında biraz bekledi. Sonra kemerli narin burnu hafifçe yanda parıldayan donuk gözlerini hiç kırpmadan aniden "iyi geceler" deyip uzaklaştı. Onun rahatsız olduğunu ve kafasının karıştığını görebiliyordum. Bu beni günlerdir olmadığım kadar umutlandırdı. Bu adamdan kurtulup nüfus sahibi dostuma, yaralanmış, eğilip bükülmüş, harap olmuş, orada öylece teneke yığını gibi duran buharlı gemime dönmek beni müthiş rahatlatmıştı. Güverteye çıktım. Ayaklarımın altında tekmelenmiş boş bir Huntley Palmer's bisküvi tenekesi gibi çınladı. Bir bisküvi tenekesi kadar bile sağlam değildi. O kadar biçimli de sayılmazdı ama bu teknenin üzerinde onu sevmeme yol açacak kadar emeğim vardı artık. Nüfus sahibi bir arkadaş bize bu denli faydalı olamazdı. Bana kendime gelmeye neler yapabileceğimi görme fırsatı tanımıştı tekne. Yok hayır, çalışmayı sevmem ben. Tembellik etmeyi ve yapılabilecek iyi işleri düşünmeyi tercih ederim. Çalışmayı hiç sevmem. Zaten hiç kimse sevmez. Ama çalışmanın insana kendini bulma şansı vermesini severim. Kendi gerçekliğini, başkaları için değil kendisi için, başkalarının asla bilemeyeceği şeyleri keşfetmek için. Diğerleri sadece işin gösteri kısmını izleyebilir ama gördükleri şeyin gerçek anlamını asla bilemezler. Kış tarafında güvertede oturmuş çamurun üzerine ayaklarını sarkıtmış birini görmek beni hiç şaşırtmadı. Tahmin edersiniz, sanırım uygunsuz tavırlarından dolayı diğer seyyahlar tarafından doğal olarak hor görülen şubedeki birkaç teknisyenle ahbap olmuştum. Kışta oturan da ustabaşıydı. Doğuştan kazan ustasıydı. İyi çalışırdı. Uzun, kemikli, soluk yüzlü biriydi. Kocaman, ateşli gözleri vardı. Her zaman endişeli görünürdü. Kafasında tek tel saç yoktu. Ama sanki dökülen saçlar gidip çenesine yapışmıştı. Göbeğine kadar sakalı vardı. 6 çocuklu bir duldu. Buraya gelirken çocuklarını kız kardeşlerinden birinin yanına bırakmıştı. Hayatta en büyük tutkusu güvercinlerdi. Hayrandı güvercinlere. Uzmanı olmuştu artık. Güvercinler üstüne konuşup duruyordu. Saatlerce çalıştıktan sonra bazen kulübesinden çıkıp gelir, ailesini, kuşlarını anlatırdı. Çalışırken teknenin altında, çamurun içinde sürünmesi gerektiğinde sakalını bu iş için getirdiği beyaz bir bezle bağlardı. Bezin kenarlarında kulaklara geçirmek için ilmikler vardı. Akşamları nehrin kıyısında çömelip bezini özenle yıkar, sonra da bir ayin havasıyla kuruması için çalıların üstüne sererdi. Sırtına vurdum. "Perçinler geliyor," diye bağırdım. Ayağı fırlayıp, "Yok ya, perçinler ha," dedi. Kulaklarına inanamamıştı sanki. Sonra kısık sesle, "Sen ha," diye ekledi. "Neden böyle deliler gibi davrandığımızı bilmiyorum." Parmağımı burnuma götürüp gizemli bir havayla başımı salladım. "Helal be," diye bağırdı oynamaya başlarken. Bense zaten sevinçten oynuyordum. Metal güverte üzerinde hoplayıp duruyorduk. Enkazdan korkunç tangırtılar kopuyor, nehrin karşı kıyısındaki bakir orman çıkan sesleri uyuyan şubeye gök gürültüsü gibi geri yansıtıyordu. Patırtı, harabe halindeki kulübelerinde uyuyan seyyahlardan bazılarını ayağa dikmiş olmalıydı. Müdürün aydınlanan kapı girişinde karanlık bir silüet belirdi. Kısa süre sonra, önce silüet, sonra da kapı girişi gözden kayboldu. Kendimize geldik. Tepinerek uzaklaştırdığımız sessizlik toprağın derinliklerinden geri geldi. Büyük bitki duvarı, karmakarışık ağaç gövdeleri, dallar, budaklar, yapraklar, öbek öbek çiçekler ay ışığında kıpırtısız duruyordu. Bütün bunlar sessiz yaşamın tantanalı bir istilasıydı sanki. Bitkilerin büyük dalgası tepe noktasına ulaşmış, ırmağın üzerine devrilmeye, biz küçük adamların küçük yaşamlarını süpürüp atmaya hazırdı. Ama harekete geçmedi. Ötelerden büyük şapırtıların tok sesleri bize ulaşıyordu. Sanki çağlar öncesinden kalma bir su yaratığı, koca nehirde yaldız banyosu yapıyordu. Kazancı makul bir ses tonuyla, ''Elbette ya!'' dedi. ''Neden perçinimiz olmasın ki?'' ''Elbette.'' ''Neden olmasındı?'' ''Perçinimizin olmamasının hiçbir geçerli nedeni yoktu.'' Kendimden emin bir şekilde, ''Üç haftaya kadar gelecek.'' dedim. Ama gelmedi. Perçin yerine bir istila, bir eziyet, bir ziyaretçi akını geldi. Üç hafta boyunca dalga dalga geldiler. Yeni elbiseler, deri ayakkabılar giyen, bulunduğu seviyeden sağa sola eğilip kendisine hayran bıraktığı seyyahları selamlayan beyaz adamı taşıyan bir eşek, her yeni dalganın başını çekiyordu, ayaklarına kara sular inmiş somurtan kavgacı zenci kalabalığı da eşeğin peşinden geliyor, avluya çadırlar, seyyar tabureler, teneke kutular, beyaz kasalar, kahverengi balyalar yayılıyor, şubede yaşanan bu kargaşayla gizemli hava biraz daha yoğunlaşıyordu. Böyle beş taksitte geldiler. Garip, düzensiz, telaşlı, sayısız teçhizat dükkanının ve erzak deposunun ganimetleriyle sanki eşitçe bölüşebilmek için bir baskından kırlara mal kaçırır gibiydiler. Çözülmesi imkansız dağınıklığın içindeki malların aslında tek tek bakıldığında bir gariplikleri yoktu. Ancak bu insanların aptalca hareketleriyle çalıntı havasına bürünüyorlardı. Bu kendini kaptırmışlar çetesi kendisine Eldorado Araştırma Seferi adını veriyordu ve sanırım gizlilik yemini etmişlerdi. Ama tuhaftır, konuşmaları pis korsanların konuşmalarını andırıyordu. Mertlikten uzak olduğu halde umursamaz, gözü pek olmadığı halde açgözlü, cesaretli olmadığı halde zalimce, içlerinden hiçbirinde öngörünün, ciddi bir hedefin zerresi yoktu. Üstelik dünya işlerini yürütebilmek için bunlara ihtiyaçları olduğunun farkında bile değillerdi. Ülkenin iç kısımlarındaki hazineyi söküp alma arzusundaydılar. Bir kasayı patlatmak isteyen hırsızlarınkinden daha ahlaki bir gayeleri yoktu. Bu asil girişimin masraflarını kim karşılıyordu bilmiyorum. Ama müdürümüzün amcası bu çetenin liderliğini yapıyordu. Dış görünümü yoksul bir mahalle kasabını andırıyordu. Gözlerinde uykulu bir kurnazlık vardı sanki. Koca göbeğini kısa bacakları üzerinde çalımlı çalımlı taşıyordu. Çetesi şubeyi çekirgeler gibi istila ettiği sürece de yeğeninden başka kimseyle de tek kelime konuşmadı. Bu ikisini gün boyunca kafa kafaya vermiş, bitmek bilmez sohbetlere dalmış halde gezerken görebilirdiniz. Ben artık perçinlerim için kaygılanmayı bırakmıştım. İnsanın bu tür aptallıklara tahammülü tahmin ettiğinden çok daha az oluyor. Canı cehenneme deyip her şeyi oluruna bıraktım. Düşünmek için bol bol vaktim vardı. Arada sırada Baykurt'sa da kafa yorabilirdim. Artık pek ilgimi çekmiyordu. Yok, hayır. Yine de ahlaki fikirlerle donanıp buraya gelen bir adamın sonunda en tepeye çıkıp çıkamayacağını ve çıktığında da işleri ne şekilde sürdüreceğini görmek için sabırsızlanıyordum. Birinci bölümün sonu.